Ayrım 12. Baltazar. Anatole France. Sayfa 117. Kral Locke'un korkunç yolculuğudur. Kral Locke, Nur'un kuyusundan çıktıktan sonra hazinesine gitti. Tek anahtarı olan bir sandığı açtı, bir yüzük aldı ve parmağına taktı. Işıl ışıl parlayan bu yüzüğün taşı büyülüydü. Marifetlerini öykünün sonunda göreceğiz. Daha sonra Kral Locke sarayına gitti. Pelerinini, çizmelerini giydi, eline bir baston alıp yola koyuldu. Kalabalık yollardan, kasabalardan, dehlizlerden, petrol kuyularından, kristal mağaralardan geçti. Düşünceli görünüyor ve anlamı olmayan sözler mırıldanıyordu. Ama kararlı bir şekilde yürüyordu. Zaman zaman önüne dağlar çıkıyor, bu dağları tırmanıyordu. Ayaklarının altında uçurumlar açılıyor, bu uçurumları aşıyordu. Irmak geçitlerinden, kükürt buharının kararttığı korkunç yollardan geçti. Lavların üzerinden yürüdü. İnatçı bir gezgin gibiydi. Su yosunlarından damla damla süzülen deniz suyunun gözyaşları gibi aktığı ve sayısız kabuklu hayvanla dolu göletlerin bulunduğu karanlık mağaralara girdi. Cücenin ayakları altında kocaman yengeçler, languslar, dev ıstakozlar, su örümcükleri kaçışıyor, kimileri ise eziliyordu. Yüzyıllık ahtapotlar kımıldanıyor, ağızlarından iğrenç kokulu bir zehir püskürtüyorlardı. Kral Locke aldırmadan yoluna devam ediyordu. Mağaraların dibine vardı. Burada donuk gözlü, uzun kollu, kıskaçlı bir yığın kaplumbağa benzeri yaratık kralı sardı ve boynuna kadar tırmandı. Kral sert bir kayaya tutunarak mağaranın üst duvarını kazdı. Kabuklu canavarlar da onunla birlikte yukarı tırmanıyorlardı. Yüzüğü ile kayaya dokundu. Kaya büyük bir gürültüyle parçalandı. Güzel bir ışık dalgası bir anda mağaranın içine yayıldı ve aptal yaratıklar karanlıklara kaçtılar. Kral Locke gün ışığının sızdığı yarıktan başını çıkarınca abeyi ve yeryüzünü düşünerek hücresinde yanıp yakılan George de Banchand'ı gördü. Yolculuğunun amacı su perilerinin tutsağını kurtarmaktı. Kristal hücresinin altından saçlı sakallı koca bir kafa çıktığını gören George, bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu düşünerek yeşil gözlü kadının göğsünde kırdığını unuttuğu kılıcını aramaya başladı. Bu arada Kral Locke merakla ona bakıyordu. "Heh," dedi, "meğerse bir çocukmuş." Evet, basit bir çocuktu ve kraliçenin ihtiraslı öpücüklerinden kendisini bu basitlik sayesinde kurtarabilmişti. Bilim adamı olmasına karşın bu basitlikten Aristoteles bile kendini kurtaramamıştı. Savunmasız görünen George, "Ne istiyorsun benden koca kafa? Sana bir kötülüğüm dokunmadığı halde neden bana kötülük yapmak istiyorsun?" Kral Locke hem neşeli hem acıklı bir sesle, "Küçüğüm," dedi, "bana kötülük yapıp yapmadığını bilmiyorsun. Çünkü nedenleri ve sonuçları, yansıtmalı eylemleri ve genel olarak felsefeyi bilmiyorsun. Fakat şimdi bunları konuşmanın zamanı değil. Eğer bu hücreden kurtulmak istiyorsan benimle gel." Cücenin çıktığı yarıktan ikisi birlikte mağaraya indiler. George, "Cesur bir küçük adamsınız," dedi kurtarıcısına, "hayatım boyunca sizi seveceğim. Peki Clarides'le abeyin nerede olduğunu biliyor musunuz?" Cüce, "Bazı şeyleri bilirim," diye yanıtladı, "ama sorgucu başlarından hoşlanmam." Bu sözler üzerine kafası iyice karışan George, ahtapot, ıstakoz ve yengeçlerle dolu karanlık mağaranın içinde sessizce kılavuzunu izledi. Bir süre sonra Kral Locke sırıtarak, "Yolumuz pek güzel değil genç prens," dedi. George, "Bayım, özgürlük yolu her zaman güzeldir ve kurtarıcım yanımda olduğu sürece kaybolmaktan korkmuyorum," diye yanıtladı. Küçük Kral Locke söylediği söze pişman oldu. Dehlize ulaştıklarında genç adama cücelerin yeryüzüne çıkmak için yaptığı bir merdiveni göstererek, "İşte yolun, elveda," dedi. George, "Veda etmeyin," diye yanıt verdi. "Sizi yeniden görebileceğimi söyleyin. Benim için yaptıklarınızdan sonra hayatım sizindir." Kral Locke şöyle dedi, "Bunu senin için değil, bir başkası için yaptım. Tekrar görüşmesek iyi olur, çünkü birbirimizi sevemeyiz." George, ağırbaşlı bir adam havasıyla devam etti. "Kurtuluşumun acıya dönüşeceğini hiç sanmıyorum ama yine de görüşmek istemiyorsanız elveda bayım." Kral Locke sertçe "İyi yolculuklar," diye bağırdı. Cücelerin yaptığı merdiven, Clarides şatosunun en az bir mil uzağındaki terk edilmiş bir maden ocağına çıkıyordu. Kral Locke mırıldanarak yoluna devam ediyordu. Bu delikanlı ne cüceler kadar bilgili ne de onlar kadar zengin. Ağabeyin onu neden sevdiğini gerçekten anlamıyorum. Genç, güzel, sadık ve yiğit olduğu için mi acaba? Birilerine oyun oynayan adam havasında gülerek şehre girdi. Ağabeyin evinin önünden geçerken kristal hücrede yaptığı gibi koca kafasını pencereden uzattı ve nakış işleyen genç kızı gördü. Ona "İyi günler ağabey" dedi. Ağabey "İyi günler küçük kral" diye yanıt verdi. Hiçbir şey istemiyor, en azından hiçbir şeyden pişmanlık duymuyor gibi haliniz var. İstediği bir şeyler vardı kuşkusuz ama pişmanlık duyduğu hiçbir şey yoktu gerçekten. Bu düşünce iştahını açtı. Mantarlı sülün yedikten sonra Bob'u çağırdı. Ona "Bob" dedi, "kargana atla, cüceler prensesini bul ve ona George de Blanchelande'ın uzun zamandan beri su perileri tarafından tutsak tutulduğunu ve bugün Kralides'e geri döndüğünü söyle." Bob kargasına atlayıp uzaklaştı. Terzi Jean'ın ve Düşes'e şarkılar söyleyen kır kuşlarının muhteşem karşılaşmasıdır. George doğmuş olduğu yeryüzüne döndüğünde karşılaştığı ilk kişi yaşlı Terzi Jean oldu. Terzi'nin kolunda şato görevlisi olduğunu belli eden kırmızı bir kolluk vardı. Delikanlıyı gören yaşlı adam bir çığlık atarak "Aziz Jacques'ın başı için" dedi. "Eğer siz 7 yıl önce gölde boğulan George de Blanchelande değilseniz onun ruhusunuz veya onun ruhuna girmiş şeytansınız." "Ne onun ruhuyum ne de şeytanım sevgili Jean. Bir zamanlar dükkanınıza gelip kız kardeşim ağabeyin oyuncak bebeklerine giysi dikmeniz için kumaş getiren George de Blanchelande'ım." Yaşlı terzi yeniden çığlık attı. "Demek boğulmadınız bayım. Buna çok sevindim. Çok da iyi görünüyorsunuz. Pazar günleri düşesin yanında at sürerken sizi görmek için bana yalvaran oğlum Pierre şimdi delikanlı oldu ve Tanrı'ya şükür tıpkı size söylediğim gibi iyi bir işçi olarak çalışıyor. Sizi suların altında balıkların yemediğini öğrenince, o böyle sanıyor, çok sevinecek. Bu konuda size çok hoş şeyler söyleyecektir. Zeki bir çocuk. Tüm Kralides'te büyük bir üzüntü yarattınız. Çocukluğunuz umut doluydu. Bir gün dikiş iğnemi istemiştiniz de tehlikeli olacağı için vermemiştim. Ormana gidip köknar ağacından yeşil yeşil güzel iğneler toplayacağınızı söylediğinizi hiç unutmam. Evet, aynen böyle söylemiştiniz. Hatırladıkça hala gülerim. Tanrım ne günlerdi. Benim küçük Pierre de böyle hazır cevaptı. Şimdi fıçıcı olarak sizin hizmetinizde çalışıyor bayım. Onu görmeyi çok isterim ama şimdi bana ağabey ile düşesten haber verin. Yazık, demek prenses ağabeyin kaçırıldığını bilmiyorsunuz efendim. 7 yıldır dağdaki cüceler ülkesinde. Sizin boğulduğunuzu sandığımız gün o da kayboldu. O gün Kralides dükalığı 2 değerli çiçeğini kaybetmişti. Düşes yasa boğuldu. Bu dünyadaki en güçlü kişilerin bile biz basit insanlar gibi acılar çektiklerini, hepimizin Adem'in çocukları olduğunu o gün anladım. Söylendiği gibi ağacı kurt insanı dert çürütürmüş. O günden sonra düşesin saçları ağırdı ve yaşam sevinci bitti. İlkbaharda kuşların şakıdığı fidanlıkta karalar giymiş gizlenirken o küçük kuşlar kadar mutlu değildi. Fakat umudunu da tamamen yitirmedi. Sizden hiç haber almadıysa da en azından gördüğü düşlerden ağabeyin yaşadığını öğrendi. Yaşlı Jean uzun uzun anlatmaya devam ediyordu ama George ağabeyi cücelerin tutsak aldığını öğrendiği andan beri onu dinlemiyordu. George şöyle düşünüyordu. Cüceler ağabeyi yer altında tutuyorlar. Beni kristal hücrelerden bir cüce kurtardı. Demek ki bu cücelerin hepsi aynı değil. Benim kurtarıcım kız kardeşimi kaçıranlarla aynı ırktan olamaz. Bütün düşündüğü ağabeyi nasıl kurtaracağıydı. Bu arada şehre doğru ilerliyorlardı. Evlerin eşiklerinde dedikodu yapan kadınlar birbirlerine güzel yüzlü bu genç adamın kim olduğunu soruyorlardı. Bazıları George de Blanchelande'ı tanıdılar ve bir hayalet gördüklerine inanıp haç çıkararak kaçıştılar. Yaşlı bir kadın, "Okunmuş su dökmek lazım," dedi. "Okunmuş su dökersek düşüp bayılır. Terzi Jean'ı götürüyor, onu diri diri cehennem alevlerine atacak." Aralarından bir genç kız, "Çok sevimli," dedi. "Bu delikanlı bizler kadar canlı, hatta bizden daha canlı. Bir çiçek kadar taze, öteki dünyadan çok çapkınlıktan geliyor sanki. Uzaktaki bir bayandan, tıpkı geçen yıl Roma'dan gelen Seyis Frankör gibi." George'a hayran kalan Margarita isimli bu genç kız, odasına koştu ve Meryem Ana'nın karşısında duaya başladı. Meryem Ana, bana bu genç adam gibi bir koca nasip eyle. George'un dönüşü üzerine her kafadan bir ses çıkıyordu. Haber ağızdan ağıza yayılarak meyve bahçesinde dolaşmakta olan düşese kadar ulaştı. Düşes o sırada fidanlıkta kuşların şarkısını dinliyordu. Frankör saygıyla düşese yaklaştı ve dedi ki, öldü sandığınız George de Blancherand geri döndü hanımefendi. Bir şarkı besteleyeceğim onun için. Bu arada kuşlar şarkıya devam ediyordu. Evet, evet, o burada, burada. Ve düşes kendi çocuğu gibi büyüttüğü genci karşısında görünce onu kucaklamak için kollarını açtı ve düşüp bayıldı. Küçük Saten Ayakkabının Öyküsüdür. Clarides'te herkes ağabeyin cüceler tarafından kaçırıldığından emindi. Düşes de böyle düşünüyordu ama gördüğü düşler kesin bir bilgi vermiyordu. George, biz onu bulacağız diyordu. Frankör, biz onu bulacağız diye karşılık veriyordu. George, onu annesine getireceğiz diyordu. Frankör, onu buraya getireceğiz diye karşılık veriyordu. George, onunla evleneceğim diyordu. Frankör, sizi evlendireceğiz diye karşılık veriyordu. Yöredeki insanlardan cücelerin yaşantısı ve ağabeyin gizemli kaçırılışı hakkında bilgi topladılar. Clarides düşesinin süt annesi Maurille'den de bilgi aldılar. Maurille'nin artık sütü kalmamıştı, kümesinde tavuk besliyordu. George ve Frankör süt anneyi kümesinde buldular. Civcivlerine yem veriyor ve onlarla konuşuyordu. Geh bili bili, geh bili bili, gelin küçüklerim. Merhaba efendim, ne kadar da büyümüşsünüz. Yakışıklı koca delikanlı olmuşsunuz. İşte git git bakayım, şunu görüyor musunuz? Büyük olanı, küçüklerin yemlerini hep o yiyor. Dünyanın hali böyle işte. En iyiler hep zenginlere gider. Şişmanlar semirdikçe, zayıflar zayıflamaya devam eder. Çünkü yeryüzünde adalet yok. Size ne ikram edeyim efendim? Bir bardak meyve suyu ister miydiniz? Memnuniyetle Maurille. Sizi kucaklamak isterim çünkü siz hayatta en çok sevdiğim insanın annesini sütünüzle beslediniz. Doğrudur efendim. Anneniz benim sütüm sayesinde 6 ay 14 günlükken ilk dişini çıkarmıştı. Bu nedenle rahmetli düşes bana armağan vermişti. Doğrudur. Pekala Bayan Maurille, bize ağabeyi kaçıran cüceler hakkında bildiklerinizi anlatır mısınız? Ne yazık ki efendim, ağabeyi kaçıran cüceler hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Benim gibi yaşlı bir kadını bunları nereden bilsin? Öğrendiğim çok az şeyi de unutalı yıllar oldu. Şimdi gözlüklerimi nereye koyduğumu bile zor hatırlıyorum. Bazen gözümde oldukları halde saatlerce arıyorum. Alın bu meyve suyunu için, çok tazedir. Sağlığınıza Maurille. Bu arada kocanızın ağabeyin kaçırılışı hakkında bazı şeyler bildiği söyleniyor. Doğrudur efendim. O eğitim almadığı halde çok şey bilir. Lokantalarda, meyhanelerde öğrenir ve hiçbir şeyi unutmaz. Eğer hayatta olsaydı ve bu masada bizimle birlikte otursaydı, sabaha kadar hikayeler anlatabilirdi. Bana öyle çok şey anlattı ki kafamın içi allak bullak oldu. Hiçbir şey aklımda kalmadı. Dün yediğimi bile unutur oldum. İşte durum bu. Evet, durum buydu ve süt annenin kafası çatlak, eski bir tencereden farklı değildi. George ile Frankör kadından işe yarar bir bilgi alabilmek için didinip durdular. Her seferinde şu şekilde başlayan bir hikayeyle karşılaştılar. 7 yıl oldu efendim. Ağabeyin ve sizin kaybolduğunuz gün rahmetli kocam bir at satmak için dağa gitti. Gerçek bu. Bacaklarına güç, gözüne fer gelsin diye hayvana şaraba batırılmış yulaf verdi. Onu dağın yakınındaki pazara götürdü. At iyi paraya satıldığı için onu elma şarabına bastırılmış yulafla yemlediğine hiç pişman olmadı. İnsanlar gibi o atın da aptalca davranışları oluyordu. Görünüşüne aldandılar. Rahmetli kocam atı satabildiği için çok sevindi. Arkadaşlarına içki ısmarladı. Tüm Clarides de rahmetli kocam kadar verdiği söze sadık bir başkası yoktur. Aynı gün eve dönerken yanlış bir yola girmiş. Bir mağaranın yakınına geldiğinde tahtrevan üzerinde bir kızı ya da bir oğlanı taşıyan küçük adamlar görmüş. Korkmuş ve onlarla karşılaşmak istememiş. İçtiği şarap bile tedbiri elden bırakmasına engel olamamış. Mağaranın yakınlarında piposunu düşürmüş ve onu almak için eğildiğinde yerde küçük saten bir ayakkabı görmüş. Neşesi yerindeyken bu ayrıntının üzerinde durmaktan hoşlanırdı. İlk kez bir piponun bir ayakkabıya dönüştüğünü gördüm deyip gülerdi hep. Kız ayakkabısı olduğu için cücelerin bir kızı kaçırdığını düşünmüş. Daha sonra ayakkabıyı cebine koymuş. Takkeli küçük adamlar onu görüp üstüne atılmışlar ve sille tokat dövmüşler. Şaşkınlıktan olduğu yerde kala kalmış. George, "Maurille, Maurille!" diye haykırdı. "O ağabeyin ayakkabısıdır. Onu bana verin. Binlerce kez öpeyim. Bir torbaya koyup kalbimin üzerinde taşıyacağım onu. Öldüğümde de tabutuma konulur. Nasıl isterseniz efendim, tabii eğer bulabilirseniz. Cüceler onu kocamdan geri almışlar. Oysa kocamın niyeti ayakkabıyı görevlilere vermekmiş. Bu konu açıldığında böyle söylerdi. Yeter, yeter. Bana yalnızca mağaranın adını söyleyin. Oraya Cüceler Mağarası derler efendim. İyi bir isim. Rahmetli kocam derdi ki, Maurille, artık tek söz etme. Frankör, seni bu mağaranın yerini biliyor musun? Elindeki meyve suyuyla Frankör, efendim siz benim şarkılarımı bilseydiniz, bu mağarayı da bildiğinden kuşku duymazdınız diye yanıt verdi. O mağarada tam 12 beste yaptım ve her bir yosunla söz yazdım. Şunu söyleyebilirim ki efendim, bu 12 şarkıdan 6'sı gerçekten iyidir. Diğer 6'sı da fena sayılmaz. Size bir ikisini okuyabilirim. George, Frankör diye bağırdı. Cücelerin mağarasını ele geçirip abeyi kurtaracağız. Frankör, keşke dedi. 12. ayrımın sonu, sayfa 126.